Ayrım 26, sayfa 333. Son 2 yıl. Aydın, Alaçatı, İstanbul. Ilgaz evine kapandı ve Yasin'den aldığı bütün bilgileri önüne sererek çalışmaya başladı. 2 yıla yakın bir süre çalıştı. Evine kimseyi sokmuyordu. Ne hayali ne de bir başkasını. Hayal de dahil olmak üzere herkes bu gizliliğe saygı duyuyordu. Ilgaz'ın o şehre geliş amacı olan yeni filmine bir hikaye bulma arzusunun sonunda gerçekleştiğini görüyorlar. Onun dış işlerini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Evin her köşesi, bütün duvarları, masanın ve yatağın üzeri, hayalin farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarıyla dolmuştu. Ve o üç eski fotoğraf, hayalle Doğan'ın birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları, arka yüzeyleri kurumuş reçel kalıntılarından kalınlaşmış, ön yüzeyleri incelmiş, reçelden incelmiş, acıdan incelmiş, küskünlükten incelmiş, hasretten incelmiş, bakılmaktan, taşınmaktan, öpülmekten incelmiş o üç fotoğraf artık Ilgaz'ın çalışma masasının en değerli parçaları haline gelmişti. Yasin ona istediği her şeyi vermişti. Yıllar içinde birikerek çoğalmış, eline verilmiş fotoğraflarla dolu bütün o zarflar, aklında kaldığı ve orijinaline en yakın şekliyle kağıtlara aktardığı diyaloglar, Hasan ve Fidan çiftinin evlerinin iç ayrıntıları, kapı önü ayrıntıları, o boş arazinin bir benzeri, Fidan annenin takıntıları, Hasan babanın içkisi, o eve sinmiş mutsuzluk, ezan sesi, tokat sesleri, sesler, kokular, görüntüler ve daha nicesi. Ilgaz hikayenin ana ve yan karakterlerinin isimlerini değiştirmişti. Hayalin ismi Rüya'ydı artık. Bahar'ın çocukluk ismi Sure, genç kızlık ismi Berna'ydı. Ilgaz'ın gerçek hikayenin en önemsediği karakterlerinden biri olan Yasin için seçtiği isimse Yusuf'tu. İzleyici, beyaz camda Hasan babayı Haydar, Fidan anneyi ise Gülsüm ismiyle izleyecekti. Bedir'in filmdeki ismi, gerçek isminin tek harfinin değişmesi şeklinde ortaya çıkmıştı. Bekir'di o artık. Her şeyi başlatan Bekir. Ilgaz senaryoyu, orijinal diyaloglara ve geçmişle bütün arasındaki köprüye bağlı kalarak, titizlikle ama yeniden inşa ederek yazıyordu. Yazdığı her sözcükle kendini yeniden yaratıyor, ölmeye yüz tutmuş ruhunun dirildiğini hissediyordu. Alexandra Desplat, Philip Glass, John Williams, Christopher Young, Hans Zimmer gibi bestecilerin notaları havalarda uçuşuyor. O notalar Vivaldi'nin, Brahms'ın, Mozart'ın, Rahmaninov'un notalarının çengellerine takılıyor. Notaların birbirleriyle olan bu sevişmelerinden yeni çocuklar doğuyor. O çocuklar yerli parmaklardan çıkmış notalarla birleşiyor. Duanın o saf ve temiz dünyasından geçerek hayalin çaresizliklerinin paçasına yapışıyor, lekeli çarşaflarda uzanıyor, kapı arkalarında pazarlıklara tabi tutuluyor, Yasin'in kalbinde duraklayıp ağlıyor ve dönüp dolaşıp Ilgaz'ın parmaklarının ucuna asılıyorlardı. Onu parmaklarından yakalayıp çekiştiriyorlardı. Her bir çocuk, her bir parmağını başka bir yere. Bir keman almıştı. Ana melodiyi bestelemiş ve artık versiyonlarını yaratıyordu. Piyano soloları için bir piyanoya ihtiyaç duyduğu zaman İstanbul'a, oradaki evine gidiyor, haftalarca kapanıp çalışıyor, sonra tekrar dönüyordu İzmir'e. Hikayenin içinde kaybolduğunu hissettiğinde Bahar, eski fakat hala açık bir yara gibi sızlıyordu içinde. Hemen dindiriyordu bu sızıyı. Ilgaz artık kendini bu hikayenin dışında tutması gereken biriydi. Bunu biliyordu. İçine girer de kaldığı yerde biraz fazla oyalanırsa, o havalimanında, Hungarian ve Kola başlangıcında, Bahar'la birlikte kurdukları hayallerde, o hırslı, o tutkulu sevişmelerde biraz fazla oyalanırsa dağılacağını biliyordu. Alkış seslerini duyduğu özlem ne bir sızıya, ne aşka, ne hasrete, ne pişmanlığa, ne de perişanlığa izin vermeyecek kadar güçlüydü içinde. Her birinin sesini ayrı ayrı kesiyor, her birinin üzerine uyuyakalmış çocuklarının üzerine şefkatle örten bir anne gibi örtüyordu. Ilgaz, o ses için her şeyini vermiş bir adam olduğunun bilinciyle çalışıyordu. Aşkını Yasin'e iade etmişti, olduğu yere. Sabrını hayale vermişti. Yasin'e verdiği söz üzerine kadına hiçbir şey belli etmemiş ve süre giren eski düzenine ayak uydurmaya çalışmıştı. Elinden geldiğince daha az görüşüyordu onunla. Oldukça geçerli bir mazereti vardı nasılsa. Çalışıyordu. Oldukça geçerli bir mazeretti bu. Bunun ardına saklanarak idare ediyordu. Bilmiyordu hayalin her geçen gün ve gece boyunca kendisiyle ilgili gelecek planları kurduğunu. Bilmiyordu bu özlemi. Bu hayali cümle cümle nakşettiğini beyaz kağıtlara. Kuruyordu evet. Hayal bu hayalle yaşıyordu. Bahar gitmiş ve dönmemişti. ve artık onlar için bir tehlike olmaktan uzaktı. Ilgaz yanında kalmıştı. Hem yazdıklarının öznesiydi o, hem de hayatının, yeni hayatının. Kendini arınmış, aklanmış, tertemiz bir aşkın baş kahramanı olarak görüyordu. Film bitip de Ilgaz'ın İstanbul'a dönme zamanı geldiğinde onun kolunda olmayı çılgınca istiyordu. Bunun olup olmayacağını sormak istiyor, soramıyor, bu beklentisini ona hissettirmiyor fakat bunun gerçekleşine dair inancını hep canlı tutuyordu. Ilgaz'ın her şeyi olmuştu. Kadını, arkadaşı, dostu. Film biter bitmez onu hayatından çıkaramazdı Ilgaz. Bunu ona Ilgaz yapsa bile zaman yapmazdı artık. Kader utanırdı. 5 seneye yaklaşmıştı onların birlikteliği. Adı konmamış, sıfatı belirlenmemiş ama yaşanmış. Dolu dolu yaşanmış bir birliktelik. Hayal üzerine Ilgaz'ı olan aşkını satır satır yazarak bembeyaz bir kağıt topuna dönüştürmeye başladığı kirli geçmişiyle artık barışmıştı. Bu süre Yasin ve Bahar cephesinde ise büyük bir sessizliğin hakimiyeti altında geçti. Ilgaz neredeyse 3 günde bir yaptıkları artık rutine bağlanmış görüşmelerinde Yasin'e Bahar hakkında hiçbir şey sormamaya özen göstermişti. Yasin ne söylediyse o kadarını biliyordu. Çalışıyordu Bahar. Birleşmemişlerdi. Bahar Yasin'e dönmemişti ama uzaklaşmamış da. Daha çok eski birer arkadaş gibi görüşüyorlardı. Birbirlerinden kopmalarının artık imkansız olduğu bir gerçekti. Bu adı konmuş fakat buruk bir şekilde sonucuna ulaşamamış bir amacın dilsizleşmiş ortaklığıydı. Onun hayali artık hiç anmadığını söylüyordu Yasin. Ve Ilgaz'ı olan aşkından ona tek kelime bile söz etmediğini. Kendini işine vermiş, içine kapanmış, kırmızıdan hala korkan, hastalıkları etkisinden daha sık nükseden, haplarının esiri, çekilip de bir fotoğraf karesinde ağırlanmak üzere bekleyen manzaraların, portrelerin, insan yüzlerinin, acıların, ayrılıkların, kesitlerin sevgilisi. Sergiler açan, alkışlanan, takdir edilen bir Bahar ve eve dönünce akan burnu, kolları sünmüş tişörtüyle temizlenmeye devam eden bir dua. Sevdiği kadın buydu artık. Yasin filmin prodüksiyonu için bir şirket kurmuş ve işe büyük para yatırmıştı. Ilgaz çalışırken o da arka planda her şeyi hazırlamıştı. Ilgaz'ın ihtiyacı olduğunu söylediği her şeyi. Ilgaz filmde oynayacak karakterlerin isimlerini değiştirmek dışında hikayenin aslına sadık kalmıştı. Birkaç küçük fark daha vardı. Ilgaz'ın filmde anlatılacak olan hikayedeki rolü bir yazardı. Artık eskisi gibi yazamadığı endişesiyle İstanbul'dan kaçıp Alaçatı'ya kapanan ve orada önce eski bir pavyon kadını olan Rüya'yla, sonra Rüya'nın kız kardeşi olduğu sonradan anlaşılacak olan Berna'yla ve nihayet Berna'nın ayrıldığı eşi Yusuf'la tanışan ve Rüya hakkındaki gerçekleri ortaya koymak üzere bir roman yazmaya soyunacak ünlü bir yazar Ulaş Soysal. Ilgaz'dan hiç de farklı olmayan bir adam. Hayali temsil eden Rüya ise filmde bir pansiyon işletmecisi olarak çıkacaktı izleyicinin karşısına. Filmin gerçek hikayeden ikinci farkı hikayenin Aydın, İstanbul ve Alaçatı üçgenine çekilmesiydi. İzmir'de çekilecek bir sahne olmayacaktı. Bütün plan hazırdı. Her şey olması gerektiği gibi ve sırayla gerçekleşti. Senaryo, besteler, kast ve mekan seçimleri. Ve sonunda start verildi. Çekimler başlamış ve haftalarca sürmüştü. Hayat başkaları için de devam ediyordu ve aynı 2 yılın sonunda beklenmeyen şeyler de oldu. Muharrem Bey'in ani ölümü gibi. Yaşlı adam, çağrıldığında büyük bir gurur duyduğu ve görmeyi iple çektiği Ilgaz'ın filminin galasına 10 gün kala ölmüştü. Her akşam olduğu gibi rakısını içmiş, ortalığı toparlayıp dükkanını kapatmış ve ertesi sabah dükkanını açmak üzere yeniden çıkacağı evine ulaşamadan oracağı kapının önüne yığılıvermişti. Bütün cadde o sokağa akmıştı. Yapayalnız geçirdiği hayatına gözlerini kapayan adamın ardından yalnızca insanlar değil, sanki yetim kalmış kitaplar bile ağlamıştı. O sırada galanın son hazırlıkları için İstanbul'da olan Ilgaz, haberi alır almaz uçağa atlayıp İzmir'e gelmiş, cenazeden sonra artık dokunmaya tahammül edemediğini sandığı hayalin koynunda, saçları hayalin parmaklarında okşanarak sabahlara kadar ağlamıştı. Muharrem Bey'in ölümü için kalp diyenler de olmuştu, adamın karaciğerinin alkol yüzünden tükendiğini söyleyenler de. Yalnızlıktan öldü o demişti hayal. Biliyorum, yalnızlık öldürür. Ilgaz hayalin kollarında sızmış ve bu sözleri duymamıştı. Senaryo tamamlandıktan sonra Yasin onu okumak istedi fakat Ilgaz buna izin vermedi. Bana güvendiğinizi söylemiştiniz. Güveniyorum. O halde Çok çalıştım Yasin Bey. Emeklerinizi, yardımlarınızı yadsıyamam fakat bu benim filmim. Aynı zamanda benim öyküm dedi Yasin. Muhakkak öykünüzü çalmadım. Onu benim ellerime siz teslim ettiniz ve ben onu kendi bakış açımla konunun bütün hassasiyetinin farkında olarak ve orijinaline tamamen sadık kalarak yoğurdum. O artık benim. Yani onu herkesle birlikte mi izleyeceğim? Bu sizin için daha heyecan verici olsa gerek. Bir de bu açıdan düşünün. Yasin gülmüştü. Hoşlanıyor gibiydi bu adamdan. Bir sır gibi saklanan gizli bir işin ortaklarıydı onlar. Zaman içerisinde kendiliğinden gelişmişti bu duygu. Kaderin biçimsiz bir yün yumağı gibi olduğunu düşündü. Kimin ellerine geçeceğini ve o ellerde çözülürken neye benzeyeceğini kimse kestiremiyordu. Hayatın kendisi bile. Kim bilebilirdi ki, belki de güven böyle durumlar için yaratılmış bir duyguydu. Sizi ikna etmenin bir yolu yok mu? Hayır. O halde beni büyük bir kahramanmışım gibi göstermemiş olmanızı dileyerek filmi galada herkesle birlikte izleyeceğim. Biliyor musunuz Yasin Bey? İşlerinizden fırsat bulup sanatla biraz daha fazla ilgilenmenizi öyle çok isterdim ki. Öyle olsaydı böyle bir şey dilemezdiniz. Neden? Çünkü yaratıcısından ayrılmış ve topluma sunulmuş hiçbir eser kahramanlığını kendi belirleyemez. Eserin kalbine değdiği herkesin kahramanı farklıdır. Benim kahramanım sizdiniz. Bu izleyicinin de kahramanı olacaksınız anlamına gelmiyor. Hayal, Bahar, Dua, Fidan Anne, Hasan Baba, belki de ben. Yani yeni kimlikleriyle bu karakterleri canlandıracak olanlar. Bu sizi şaşırtacak belki ama Bedir'i bile kendine kahraman edinecek insanlar yaşıyor bu topraklarda. Hiç buradan bakmamıştım. Doğru söylüyorsunuz. Size hep doğruyu söyledim dedi. Gülümsüyordu. Galaya 5 gün kaldı. 5 gün diye yineledi Ilgaz. O halde şimdi karakterlerin hayatta olanlarının o salonda olmasını nasıl sağlayacağımızı konuşma vakti geldi. Hayal benim kolumda girecek. Gerisi sizin işiniz. Geriye kim kalıyor ki zaten derken gülüyordu Yasin. Siz, Bahar ve Bedir. 2 yıl aralarında geçen bir konuşmada ilk kez karşılıklı kahkaha atmak için uzun bir süreydi. Bu artık engellenemez, dizginlenemez bir şeydi sanki. Ve oldu. Bedir'e altın yıldızlı bir davetiye göndermeye hevesiniz varsa sizi tutmayayım dedi Yasin. Vallahi bilmem ki, beyaz cam ayna gibidir. Aslında en çok onun izlemesini isterdim bu filmi. Şaka bir yana, Bahar'ı nasıl ikna edeceğim konusunda epeydir düşünüyordum fakat buna gerek kalmadığını fark ettim. Nasıl? Filmle ilgili bilgiler basına verildikten sonra onun konuyla zaten yakından ilgilendiğini fark ettim. Kıskanmadım diyemem ama bu gerçekten işime de yaradı. Nasıl fark ettiniz ki bunu? Ilgaz duyduğu şeyin onu heyecanlandırmadığını fark etti ve buna çok şaşırmadı. Filmle ilgileniyor. Daha doğrusu demek ki hala sizinle ilgileniyor. Geçenlerde ona uğradım. Halini hatırını sormak için arada bir yaptığım rutin ziyaretlerden biriydi. Akşam yemeğine kalmamı istedi. Kaldım. O mutfakta yemekle ilgilenirken ben de salona geçtim. Sehpanın üzerinde filmle ilgili haberin yer aldığı gazetelerden biri duruyordu. Gazetenin filmle ilgili haberin yer aldığı sayfası üstteydi. Az önce okumuştu. Besbelli. Bu neyi değiştirir ki? Merak etmiştir. Bu sizden gidecek bir davetiyeye karşı kayıtsız kalamayacağını gösterir. Adresini nasıl bulduğumu düşünmeyecek mi? Bu nasıl olur? Ilgaz Bey, sona geldik. En sona. Sizce bunu düşünmesi neyi değiştirir ki artık? O da doğru. Ama gideceğini nereden biliyorsunuz? Koşa koşa gidecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bizim memleketten biliyorum Ilgaz Bey. Nasıl? Bir seferinde bana benim doğma büyüme aşklı olduğumu söylemiştiniz. İşte oradan biliyorum. O size hala aşık. Yapmayın ne olur, hiç sanmıyorum. Umurumda değil Ilgaz Bey. Tamam, kabul. Umurumda. Ama şimdi bunu düşünecek halim yok. O halde adresi asistanıma iletmeniz yeterli olacak. Gideceğini tahmin ediyorum ama yine de şansa bırakamam. Hayalin galadaki olası varlığı onu durdurabilir. Bir çaresine bakacağım. Her zamanki gibi dedi Ilgaz. Her zamanki gibi diye doğruladı Yasin. Gala günü yapacakları telefon görüşmesine kadar el sıkıştılar ve ayrıldılar. Davetiye ulaştığında Bahar kalp çarpıntıları arasında aradı Sumru'yu. Her şeyi bilen ama bu hikayede hiçbir zaman bildiklerini söyleme özgürlüğü olmayan Sumru ona ne yapacağını sordu. Bilmiyorum, adresimi bulmuş, düşünebiliyor musun? Bulur, neden bulamasın ki? Koskoca yönetmen bir adres mi bulamayacak? Üstelik tanınmaya başlamış bir fotoğrafçının adresini. Hem çok da heyecanlanma, bu tip işleri yönetmenler yapmaz yavrum. Asistanları, menajerleri falan vardır onların. Yani adam sana bir davetiye gittiğini farkında olmayabilir bile. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Doğru söylüyorsun. Son sergime epey ses getirdi. Ve birkaç televizyon programına çıktım diye ünlüler listesine girdim herhalde. Öyle ya da böyle. Bana şunu söyle. Gidecek misin? Çılgınca istiyorum ama ablam da orada olacaktır. Bunu nereden biliyorsun ki? Bilmiyorum, hissediyorum. Ben aradan çekilince birlikte olmaya devam etmiştir onlar. Tutki ettiler. Ne fark eder? Ablanı bir kez daha görmek için buna değmez mi? Onca kalabalığın arasına karışır, kimseye görünmeden girersin içeri. Tepme bu fırsatı. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Utanmasam Yasin'e söylerdim. Davetiye iki kişilik ve ben oraya yapayalnız gitmek istemiyorum. Sumru ya, sakın bulaşma bana. Yasin daha iyi bir fikir. Ayrılalı 2 seneye geçti ama ben hala onu aldatmışım hissinden kurtulamıyorum. Söyleyemem. Sana uçak bileti yollasam. Bahar'cığım, mümkün değil inan. Mesele para değil, pul değil. Çok yoğunum. Okunacak onlarca kağıt masamda beni bekliyor. Ayrılamam ki. Neyse ya, zaten büyük ihtimalle gitmem. Gidemem. Gitmelisin Bahar. Bunu kaçırma derim. Düşüneceğim. Yasin Bey. Evet Sumru Hanım. Gitmek istiyor. Gidecek mi peki? Kafası karışık. Tamam ben hallederim. Nasıl? Bilmiyorum işte. Bir şekilde. Tamam o zaman. Beni habersiz bırakmayın. Bahar? Sumru, ne olduğuna inanamayacaksın. Ne oldu? Galaya Yasin de davetliymiş ve benimle birlikte gitmeyi teklif etti. Şaka yapıyorsun. Hayır. Ne alaka diye sordum. İş adamıyım dedi. Ortak çalıştığım bir dostumdan geldi dedi. Bir sürü şey söyledi ama benim aklımda kalan tek şey onun da davetli olduğu. Ne dedim peki? Ahlaksızın tekiyim ama kabul ettim. Yüklenme kendine. Nasıl yüklenmem Sumru? Bir galaya gideceğiz ve filmin yönetmeniyle birlikte yatağa girdim. Yüksek ihtimalle kolunda getireceği kadın da eski kocamın benim için yıllardır aradığı ama bulamadığı için kahrolduğu ablam. Yağmurlu bir sabah evden kaçıp giden ve bunca yıl nerelerde olduğunu bile soramadığım ablam. Ve ben büyük sırrımla hiçbir şey bilmiyormuşçasına yürüyüp gideceğim o salona. Nasıl yüklenmem? Hayat böyle bir şey be Bahar. Her şey olacağına varır. Git o galaya. Heyecandan öleceğim ama. Kederden öldüğün yıllarına say Bahar. Bir kez de heyecandan ölüver. Bir şey olmaz. Alo. Büyük gün ha? Evet Yasin Bey. Büyük gün. Herhangi bir sorun var mı? Hayır, her şey yolunda. Hayal? Kuaförde. Birazdan bir araba gönderip aldıracağım. Basın? Varmıştır bile. Nasıl hissediyorsunuz? Aramızdaki sır ve filmin bu denli özel olması bir yana, şahsen ölecek gibiyim zira bu kadar büyük bir merakla beklendiğimi bilmiyordum. Telefonum sabahtan beridir susmuyor. Kokuyu alan herkes üşüştü bugün. Ve eleştirmenleri düşününce kalbim çarpmıyor desem yalan olur. Çok iyi anlıyorum. Sizin cephede durum nedir? Sorun yok. Bahar'ı almaya gideceğim birazdan. Peki siz nasılsınız? Sizin heyecanınız benimkinden büyük olmalı. Yıllarca bir adada mahsur kalmış biri gibiyim. Kara göründü diye bağırmama az kaldı sanki. Film bittikten hemen sonra görüşmemiz mümkün olmayacak. Kokteyl ve basın. Malum. Beni rahat bırakmazlar. Bahar'ı ve Yasin Ilgaz'ın cümlesinin bitmesine izin verseydi başka bir şey duyacaktı ama izin vermedi. Sizin istediğiniz Bahar değil bu filmdi. Onu bana bıraktınız. Yine bana bırakın. Merak etmeyin. Gözüm üstünde olacak. Bu çok sert oldu. Hayat serttir Ilgaz Bey. Biz bu konuda hemfikir olalı çok oldu diye hatırlıyorum. Doğru. Size teşekkür ederim her şey için. Hayat canı isteyip de bize istediğimiz sonu vermese bile mi? O son için çalışıp didindiğiniz için. Bir şey değil. Normalden erken ya da geç gelin. Filmden önce bir karşılaşma yaşanmasın. Ben her şeyi düşündüm. O halde iyi seyirler. Sizin de bana bir teşekkür borcunuz yok mu? Elbette, elbette. Büyük prodüksiyondu. Altından kalkamayabilirdim. Paradan söz etmiyorum. Hayat bana istediğimi vermeyebilir fakat sizin istediğiniz gecenin sonunda sizin olacak. Nedir o? Alkışlar Ilgaz Bey, alkışlar. Telefon kapandığında Ilgaz'ın yüzünde bir gülümseme belirdi. Öyle bariz bir gülümseyişti ki bu, gören biri onu ancak buruk sözcüğüyle tarif edebilirdi. Zafer sözcüğüyle değil. Ayrım sonu. Sayfa 345.